Profesör Doktor Ekrem Buğra İkinci ile birlikteyiz. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Merhabalar.
Merhabalar. Bugün denizcilik tarihi için önemli, yaşam alanları için bir yerde bir şehir kurulması için önemli. Şöyle bir baktığım zaman mitolojiye girmiş, dünyanın harikaları arasında yer almış. Hırçın denizlerin belki de kılavuzları deniz fenerlerinden konuşacağız.
Evet, sadece değil bir tabir olmuş deniz feneri. İnsanların çok zor zamanda rastladıkları, buldukları kurtarıcılara da deniz feneri derler. Virginia Woolf'un böyle bir eseri var, deniz feneri diye. Deniz feneriyle hiç alakası yok. Yani tamamen oradaki bir sembol deniz fenerine benzetiliyor.
Sosyal hayatın içine böyle girmiş demek
ki. O benim için bir deniz feneri gibidir. Yani bana yol gösterdi, evet. Beni felaketlerden kurtardı.
Ya da kılavuzluk edenlere de söyleniyor. Tabii. Değil mi? Hani sen bir deniz feneri gibi etrafındaki
Tabii.
insanlara yol
kılavuzluk
gösteriyorsun.
Kılavuzluk gösteriyorsun. Mimarinin en güzel örneklerinden bir tanesidir deniz fenerleri. Kendine mahsus mimarileriyle hemen her yerde. Fonksiyonları fevkalade basit ve teknik olmakla beraber mimaride çok zarif bir unsur katıyor. Sadece o değil, yani bibloların da bence bana sorarsanız ev biblolarının en güzelleri değirmen ve fener bibolarıdır.
Zaten bir yere gittiğiniz zaman turistik amaçlı
evet.
bir şey almak isterseniz bu ikisi vardır
bu ikisi
genelde.
Var. En güzel de bu hakikaten. Ama deniz
saat kulesi herhalde
Tabii,
değil
saat
mi?
Saat kulesi zaten.
Saat kulesi ve deniz feneri herhalde o bölge için sembol yapılardan
saat
oluyor.
Tabii,
eski.
Doğru. Bulunduğu pozisyon itibariyle meydanda bulunur. Saat haber verir. Hemen herkese alakadar eder. Yani deniz feneri belki çok zaman kuytuda kaldığı için insanlar onu görmezler. Biraz da insanlar deniz fenerinden ürkerler. Deniz fenerleri biraz ürkütücü. Biraz ürkütücü çünkü bulundukları pozisyon itibariyle tabii çok çeşitleri var deniz fenerlerinin ama biraz ürkütücü. Tabiatla baş etmeye çalışan, tabiatla mücadele eden bir kahraman aslında deniz fenerleri ama o derecede de ürkütücüdür. Deniz fenerleriyle alakalı anlatılanlar, deniz fenerlerinde yaşayanların hayatları.
Korku romanlarının da
evet,
bir değil mi?
Korku romanları, korku filmleri bununla alakalı mesela film vardı. Lighthouse. Orada iki fenercinin hayatını anlatıyor. Psikolojik bir gerilim filmiydi. Aynı zamanda korku filmiydi. The Light Between Oceans, okyanusların arasındaki ışık. Yine bir deniz fenerinin, fenercinin hayatını deniz feneri ekseninde anlatıyor. Dramatik bir hayat.
Denizcilerin hayatı zor ama deniz fenerinde çalışanların hayatı da yalnız, psikolojik olarak baş etmeniz gereken pek çok engellerle dolu bir hayat.
Çok riskli. Yani deniz fenercileri başkalarıyla bölüşemeyecekleri bir risk ve mesuliyet taşıyorlar. Gemiciler öyle değil. Yani gemide birkaç kişi var. Yani kaptan ölse ne olacak? İkinci kaptan var. Miço olsa ne olacak? Başka miço var. Ama deniz fenercisi öyle değil. Deniz fenercisinin en ufak bir ihmali veya yapamaması bir şeyi, acizliği çok büyük, hele eskiden, şimdi o kadar değil ama eskiden muazzam neticeler doğuruyordu.
Şimdi artık deniz feneri için bir binaya ve bir otomasyona ihtiyacınız
evet.
var ama eskiden öyle değildi.
Değil.
Orada ailesiyle çoğunlukla
Tabii.
yaşayan, aynı yalnızlığı paylaşan, düşünün yaşıtları eğitim alırken, bir yerlerde arkadaşlarıyla oynarken tek başına büyümek zorunda olan çocuk ya da çocuklar anlamına
Doğru.
da geliyor.
Ev gezmesine gidemeyen hanımlar,
Tabii.
yani sadece bir, hele bir de iki türlü fener var. Bir yaşama sahaları fenerin içinde olanlar var. Hı hı. Bilhassa bu okyanus fenerli. Bir de evi dışında olanlar var. Hadi o evi dışında olanlar gene bir yalnız başımıza bir kır evinde yaşıyoruz derler. Ama fenerin içinde yaşayanları düşünün. Fenerin girişi iki katı onların yaşama en üst çalışma onun üzeri de zaten
fenerin.
Makine dairesidir. Çok zor bir hayattır. Ve ben her zaman çocukluğumdan beri onlarla alakalı nadiren de olsa röportajlar yaparlardı. Fenercilik bir aile mesleğidir.
Hı hı.
Dünyanın her yerinde, tabii ki istisnaları vardır. Fenerciler umumiyetle babadan oğula geçer. Mesela İstanbul...
Belki de bu yalnızlığı böyle öğreniyorlar
tabii, tabii.
ya da baş etmeyi böyle
öyle,
öğreniyorlar.
Öyle. Yani İstanbul'da, Anadolu'nun başka yerlerinde de böyle gemici fenerleri var, deniz fenerleri var. Konuştukları zaman bakıyorsunuz 150 senedir aynı ailenin elinde.
Bir de çok ketum oluyorlar galiba deniz feneri.
Yaşadıkları hayat onları biraz asosyal yapıyor, ciddi yapıyor. Yani bu adam deniz fenerisi dediğiniz zaman az konuşan, az gülen ama aynı zamanda çok güçlü, kuvvetli olması gereken. Bilhassa eskiden yapı ustalarından yaparlardı denizci fenerlerini. Yani sadece denizcilikten anlayan değil. Yani bir şey yıkıldığı zaman, kırıldığı zaman düşünebiliyor musunuz? Evet bu liman fenerleri için belki çok cari değil ama açık deniz fenerleri için cari. Dalgalar bazen deniz fenerini yutuyor. Onun için fenercinin belinde devamlı bir ip bağlıdır merdivenlere. Çünkü rüzgar ve dalgalar içeri girdiği zaman adam alır götürürler aşağıya. Onun beline düşünebiliyor musunuz nasıl bir hayat? Merdivenlerden düşmemek için belinde bir yukarı çıkarken yani fenere bakarken. Sonra fenerin ritmik kurulması lazım. Eskiden fenerler kurulmalıydı.
Şimdi biraz o zaman şöyle ilerleyelim isterseniz. Bir kere deniz feneri nedir, nerede kurulur diye sorayım size. Sonra biraz mimarisinden, içindeki teknolojiden bahsedelim. Bir de tabii deniz fenerini yakmak mı gerekiyor? O ışık o kadar uzağa nasıl gidiyor? Bir de onun teknolojisini konuşalım.
Evet. Şimdi deniz fener bize Farsçadan geçmiş bir kelime. Çok kullandığımız bir kelime. Hele bir de bir takımın ismi olduğu için veya bir semtin ismi olduğu için çok kullanılıyor. Evet, ama Farsça'ya da Yunanca'dan geçmiş. Fanos, ki fanus olarak biz bunu kullanıyoruz. Cam fanus, eskiden lambanın etrafındaki ne derlerdi? Lamba demek. Onu rion ekiyle küçülttüğünüz zaman fenaryon, küçük lamba oluyor. Fener şeklinde Farsça'ya ve oradan Türkçe'ye geçmiş.
Yani elde taşınabilen kadar
her
küçük
şey için,
mi?
Her şey için, yani lambacık. Çeşit çeşit fenerler var. Gemici fenerleri var. Bugün insanlar bilir mi bilmiyorum ama böyle kafelerde falan dekor olsun diye asıyorlar. Böyle askıya asılır.
Elinde alıp taşıyor.
Elde taşımaya. O rüzgara dayanıklıdır. Dışının fanusu kalın camdandır. Fanusu yanındaki bir manivereyle kaldırırsınız. Şeyi yakarsınız. Yağla yanar. Kapatırsınız. Çok elle sallanır.
Gaz lambasının daha kolay taşınanı
ve korunaklısı. Bu bir fener. Ondan sonra el fenerleri var. Eskiden pille çalışırdı bunlar. Sokak ışıldanmasının olmadığı yerlerde herkesin elinde bir fener vardı. Feneri olmayan kadın, erkek, çocuk yoktu. Saati olmayan insanlar vardı fakat feneri olmayan insanlar yoktu. Çünkü gece mutlaka insan bir yerden bir yere gidiyor. Eskiden İstanbul'da el feneri yakar, normal fener yapar, hayali fener yakarlarmış.
Hatta o olmadan dışarı çıkmanın yasak olduğu dönemler
yasaktır,
bile var.
Emniyet sebebiyle. Buna hilali fener derler. Bunu yakarsınız, elinizde gezdirirsiniz. Zaptiyeler gördüyse elinizde fener yok. Hapı yuttunuz. En büyük suçlardan bir tanesiydi İstanbul'da.
Asayişi sağlamak için
bir şey saklıyorsunuz. Bir şey saklıyorsunuz. Yani hatta zaptiye yakalamış. Demiş hanımım demiş sancılandı. Acil ebeyi çağırmaya gidiyorum. Onun için fener yakmadım. Neyse tamam demiş. Bu seferlik affettim. Hanımın da söyle böyle olur olmaz zamanda demiş. Sancısı tutmasın demiş.
Tamam söyleriz.
Şimdi bu bizim buradaki mevzumuz deniz fenerleri. Deniz fenerleri gemilerin kaza yapmasını engellemek ve rotalarını rahat bulabilmek için belli yerlere kurulan binalardır. Ve bu binaların üzerinde yakılan fenerlerdir. Bu binalar ahşap olabilir. Bu binalar kargir yani taş olabilir. Bu binalar metal olabilir, bronz olabilir. Şimdi ekseri zaten hep metalden yapılıyor. Hatta herhangi
biz dışındaki kaplaması sebebiyle de boya sebebiyle anlamıyoruz ama
dayanıklı
olması
bir
için
malzemeden yapılır. Evet. Çok dayanıklı malzemeden yapılır ve onun mimarisi çeşitli afetlere, işte zelzeleye, rüzgara ve dalgalara mukavemetli bir şekilde, helezonik bir şekilde yapılır. O dışarıdan normal bir bina gözüküyor. Çok çeşitli şekilde yapılabiliyor. Bazen bir binanın üzerine konabiliyor. Yüksek bir binanın üzerine fener konabilir. Şimdi yapıyorlar yüksek binaların üzerine tayyareler için fener koyuyorlar. Saat kulelerinin üzerine yapılabilir. Ama ekseri bizim bahsettiğimiz deniz fenerleri ya açık deniz fenerleridir ya kapalı deniz fenerleridir. İstanbul fenerleri gibi veya liman fenerleridir, Haydarpaşa feneri gibi veya sığlık fenerleridir. Bazı yerlerde deniz sığlaşır, orayı ya sürüklenirse gemi karaya oturur ve kurtarmanız mümkün değil. Veya kayalıklar vardır, siz kayalıkları görmezsiniz çünkü deniz bazen yükselir bazen alçalır. Kayalık fenerleri vardır, kayalıkların üzerine kurulur veya batık fenerleri vardır, leş feneri derler bunlara. Batık gemiler görülmez ama
Gelen gemi için
tehlikelidir. Mesela Independenta için böyle bir fener yapmışlardı. İstanbul'da batan Roman gemisi için, tankeri için böyle bir fener yapmışlardı. Yani fenerler çok çeşitli maksatlarla kullanılıyor. Hepsinin ortak şeysi gemicileri korumaktır, muhafaza etmektir.
Gemicilere uyarı vermeye çalışıyor
evet,
aslında değil mi?
Ve
sadece bulunduğu yeri, hani diyelim ki gece kıyıyı fark edemiyorsunuz. Burada bir kıyı var demenin
evet,
ötesinde hava şartları ile ilgili de bilgiler verir.
Hava bilgisi veriyor. Eğer sis varsa ayrıca eskiden başka sesler çıkarıyorlardı. Şimdi sis düdükleri ve kornalar vardır. Yani bu bilhassa kuzey memleketlerine gidenler bunu çok rastlar. Bizde o kadar yok ama İngiltere'de, İsveç'te senenin yarısı sisi geçtiği için insanı rahatsız edici bir sis düdüğü vardır. Bilhassa liman şehirlerinde insanlar alışmışlar ona, tren yolunun kenarında oturanlar gibi. Fakat inanın tren yolu sesi gibi değil. Tren yolu sesi periyodik bir ses. Ben mesela hiçbir zaman rahatsız olmam tren yolundan. O da çok gürültülüdür. Bir metalik bir ses yani. Ama bu sis düdükleri insanı ürpertici ses düdükleri.
Bir Türkiye'de yüksek bir ses.
Yüksek bir ses.
Çünkü açıkta boğuk bir geminin ses, duyması.
Boğukluğuyla uzak bir mesafeye gitmesi hedeflenmiş. Ürkütücüdür. Ama insanlar buna alışmışlar, o sis düdüklerine. Şimdi bu fenerler çok eski değil. Yani çok eski ama yaygınlaşması çok eski değil. Çünkü bu gemi seferleriyle alakalı masraflı, zahmetli bir iş. Yani ben fener yaptım, oh ne güzel olmuyor. Çeşme yapmak gibi. Bunun devamı var. Orada devamlı birinin çalışması lazım. Orada çalışan kişiye devamlı erzak gitmesi lazım. Kontrol edilmesi lazım. Hayatta mı değil mi adamcağız? Öyle.
Bir de görevini yapıyor mu yapmıyor mu? Bunu da kontrol etmek lazım.
Pek çok fener öyle uçtu gitti. Okyanus fenerleri var. Yüzlerce, binlerce okyanus feneri var. Şimdi 20.000 olduğu söyleniyor. Bu okyanus fenerlerinden çoğu geçen asırda, evvelki asırda yıkıldı. Dalgalarla, tsunami ile, zelzeleyle yıkıldı. Pek çok gemi fenercisi ailesiyle beraber yok oldu gitti.
Tabii onlar bu noktada en riskli en olanlar. Riskli çünkü denize en yakın
denize
olanlar.
En yakınlar. Bazılarını korsanlar kaçırdılar.
Şimdi tam onu sormaya hazırlanıyordum. Şimdi denizdeki herkes için faydalı ama mesela korsanlar bu faydadan istifade ediyor mu? Yoksa tam tersi
ediyorlar.
İstemiyorlar mı?
Ediyorlar ama onlar tabii bu aynı zamanda da bunun düşmanı. Çünkü onların gemi korsanları filmlerde görüldüğü gibi sadece denizde böyle gözlerine bir ticaret gemisini kestirip de şuna rampa yapalım, şunu soyalım. Öyle değil. Tabii filmler öyle vermesi lazım ki kahramanlık olsun, savaş olsun, aksiyon olsun. Hiçbir korsan gemisi öyle kolay kolay ticaret gemisine yaklaşmak istemez. Çünkü o ticaret gemisi eskiden sadece ticaret gemisi değildir. Aynı zamanda içinde topları var. Askeri birlik var.
Her aynı zamanda bir ülkenin kraliyetine tabii, ya da bir ülkenin ordusuna da bağlı mensup, açık denizdekiler.
Onun bandıralını çektiğim, onun koruması altında. Onun için korsanlar öyle kolay kolay açık denizde başka bir ticaret gemisine saldırmazlar. Peki ne yaparlar? Ticaret gemileri de zaten her zaman açıktan gitmezler. Mümkün mertebe kıyıya yakın giderler. Yani bir tehlike anında en azından kurtulabilmek ihtimalini hasıl edebilmek için. Korsanlar isterler ki bu gemiler kayalıklara çarpsın. Sığlıklara
sürüklensin.
Otursun, sürüklensin. Limanı göremesin. Bunun için korsanlar deniz fenerlerinin bir numaralı
düşmanıdır.
Kuzey şehirlerinden bir tanesinde hatta gemiyi söndürüyorlar feneri. Fenerci de kaçırıyorlar. Fenercinin küçük bir kızı var. Fenere de ulaşamıyor. Kız saklanıyor. Korsanlar onu bilmiyorlar. Korsanlar gittikten sonra kitapları yığıyor üst üste. Hatta aralarında İncil de varmış. Düşündüm diyor, hani İncil'i de bassam olur mu olmaz mı? Dedim babamı kurtarmak için basılır. İncil'i de koyuyor. Üzerine çıkıyor. Feneri yakıyor. Feneri yakınca bir aksilik olduğu anlaşılıyor. Yetişiyorlar. Korsanlardan babasını kurtarıyor. Bu olmuş bir hadiseydi.
Yaşanmış
bir hikaye. Ben bunu bir tarihinde bir mecmuada okumuştum. Kuzey... Yani romanlar var. Dünyanın Ucundaki Fener diye Jules Verne'in romanı vardır. Orada tabii mevzu başka ama orada da işte bunu anlatıyor. Yani bir fenerin faaliyetini engellemek isteyen korsanlar tarafından nasıl uğraşıldığını anlatıyor.
Bazen kötü niyetli insanlar da feneri söndürerek tabii. Ya da çalışmasını engelleyerek bazen bir aşka bile mani olabiliyorlar ki İstanbul'un mitolojileri arasında yer alır.
Gerek Kız Kulesi'nin, gerek Çanakkale Boğazı'nın, gerek Silifke'deki Kız Kalesi'nin hikayesidir o. Yani adadaki, yani Kız Kalesi'ndeki veya Kız Kulesi'ndeki kıza veya rahibeye aşık olan delikanlı her akşam yüzerek onu görmeye geliyor. Ama tabii yakında da olsa kale, kule neyse dalgalar var. Her zaman deniz sakin değil. Hiçbir zaman değil. Deniz bu yani ne de olsa korkulacak bir şeydir deniz her zaman. Sevgilisi karşıdan ışık tutuyor. Nereye yüzeceğini biliyor. Çünkü denize siz düz gitseniz bile, dümdüz gitseniz.
O sizi sürükler.
Çıkacağınız yer, çıkacağınız yer en az 50 derece sol veya sağ olabiliyor. Yani o zaman siz karşınızda kara arıyorsunuz. Kara falan yok çünkü denize sürüklendiniz siz. Yani belki onun için gemiler
başlangıç
öyle yaparlar.
Başlangıçta
bir sağ açık koyup sonra usta yüzüler bunu bilirler. Kızcağız ışık tutuyor, ışık sönüyor. Veya bir rivayette de bu hadiseyi önceden bir haber alanlarından söndürülüyor. Zavallı sevgili ışığı göremeyince dalgalara kapılıp boğuluyor. Peki mesele çözülüyor mu? Hayır. Çünkü karşıdaki kız da onu en az onun kadar sevmektedir. O da kendisini dalgalara bırakıyor. Yani ışığın ne kadar ehemmiyetli olduğu, hayati olduğu bu mitolojik hikayelerden de anlaşılıyor. Şimdi madem fener bu kadar ehemmiyetli, o zaman insanlık tarihinde de fenerin çok eski olması lazım. Evet, fener çok eski. Ve bildiğimiz en eski fener bizim memleketimizdedir. Çanakkale'de. Bugün Kumkale denilen yer, Kanos'ta galiba adı oranın, antik çağda. Oraya bir fener yapılmış. Çanakkale Boğazı zaten her zaman riskli bir yer. Onun için oraya bir fener yapılmış Anadolu yakasına. Ege'den gelen gemiler orada o feneri görerek içeri giriyorlar veya dışarıda bekliyorlar. Eskiden Çanakkale Boğazı'ndan pek çok gemi geçemez. Saatlerce, günlerce, haftalarca boğazın açıklarında beklerdi.
Akıntının düzelmesini.
Beklerdi.
Kısa bir ara verelim, sonra tekrar burada buluşacağız. Profesör Doktor Ekrem Buru ikinci ile sohbetimiz devam ediyor. Deniz fenerlerini konuşuyoruz. Deniz fenerleri ilki bizim memleketimizde dediniz. Aynı zamanda en meşhurları da şimdi sınırlarımız içinde olmasa da.
Evet. Yine, yakınlarda.
Evet, yakınlarımızda ve aynı zamanda dünya harikaları içerisinde yer alıyor.
Şimdi Akdeniz öteden beri dünyanın merkezi. Daha önce bunu bir programda konuşmuştuk. Ve deniz ticaretinin en yoğun olduğu yer ve dünyanın en denizci ve en tüccar milleti Fenikeliler, Kartacalılar, Akdeniz'de yaşamışlar. Ve bunlar bu gemi fenerlerinden denizcilik de istifade etmişler. Bunlara dair bilgilerimiz var. Ama tek tek bu fenerlerin nerede olduğunu bilmiyoruz. Ama en eskisini 8. asırda, yani milattan evvel 8. asırda, yani bundan 2800 sene evvel Çanakkale'de yapıldığını biliyoruz. Bu yine milattan evvel yıkılmış bu fener. Yerine yenileri yapılmış ama o fener bugüne intikal etmemiş. Fakat iki tane fener vardır antik çağda yapılmış ve onlar çok meşhurdurlar. Mitolojik değiller, gerçekten varlar ve her ikisi de dünyanın 7 harikasından biridir. Bunlardan bir tanesi İskenderiye Faros'udur. Faros fener demektir, ışık demektir daha doğrusu. Yunanca faroloji, ışık bilimi demek. İskenderiye Faros'u, Büyük İskender'in kurmuş olduğu İskenderiye şehri, çok şehir kurmuştur Büyük İskender. Yani bununla tanınır. Mesela İşkodra aslında İskenderiye demektir. Arnavutluğun, Mısır'ın İskenderiyesi, Antakya'nın İskenderun'u ve bu başka şehirler de var. İskender ve generalleri tarafından kurulmuştur. Yani Helenizm onun kurduğu medeniyet dünya çapında bir medeniyettir. İskenderiye'ye muazzam bir fener yapıldı. Rivayete göre bu fenerin boyu 135, 150 veya 180 metreydi. Bu bir fener için ve bina için muazzam bir...
O zamanın teknolojisi, o zaman bina teknolojisini
evet.
Düşünelim.
Bununla alakalı bayağı etütler yapılmış. Çünkü bu fener, yani İskenderiye feneri çok yaşamadı yani. Ama kalıntıları uzun zaman devam etti. Yani Müslümanların fethinden sonra da kalıntıları kaldı. Hatta ondan kalanlar, orada Kayıtbay Kalesi var, o yapılmıştır. İskenderiye'de bir hayli eser yapılmıştır. Muazzam taş bloklarla inşa edilmiş bir fener, İskenderiye feneri veya İskenderiye farosu.
Onun çizimleri vesaire bile çok görkemli.
Görkemli, evet. Yani elimizde bunlar tabii anlatılan tarihçilerin anlatmasına göre yapılmış çizimlerdir. Fakat İslam coğrafyasında İskenderiye farosu çok ciddi bir iz bırakmıştır. Mesela namaz vakitlerini anlatan alimler bile İskenderiye farosunu misal verirler. Mesela derler ki İskenderiye farosunun tepesinde bir adam olsa, dibinde bir adam olsa aynı zamanda namaz kılamazlar. Çünkü İskenderiye Faros'un tepesindeki adam güneşi hala görüyor. Alttaki güneşi battı görüyor. Alttaki iftar edebilir, namazını kılabilir. Fakat yukarıdaki namazını kılamaz, iftar edemez.
Yüksek yeri ifade etmek için kullanılmış.
Evet. Alttaki diyor, yukarı çıksa diyor, orada görse namazı ona göre kılması lazım. Bunu misal vermişler. Halbuki İskenderiye Faros'u ortada yok. Ama mitolojide ve dünya tarihinde İskenderiye Feneri muazzam bir isim yapmıştır. İkinci bir fener, yine bu coğrafyada, Rodos heykelidir. Bu fener olarak yapılmamıştır. Rodos heykeli bir heykel olarak yapılmıştır. Bronzdandır. Kaideleri taş, kendisi bronz. Rivayete göre Rodos limanının girişinde iki ayağını açmış, gemilerin onun altından geçiyor. Çok ihtişamlı, yani 60 metre diyen var, 180 metre diyen var. Boyu hakkında da çok rivayetler var. Çok yaşamamış bu da. Yani Rodos'un zelzele mıntıkası olduğu için yıkılmış. Fakat kalıntıları yıllarca durmuş. Ve Müslümanlar orayı fethettikten sonra bu Rodos heykelinden kalan kalıntıları Suriye Yahudilerine satmışlar. 600 deve yükü çıkmış. Yani metal ve taş olmak üzere. Yani muazzam bir heykel oldu anlıyorum. Şimdi burası mühim değil. Burada mühim olan Rodos. Yerine tabii başka şeyler de yapılmış. Rodos heykelinin elinde bir meşale tutuyordu. Rodos bir Apollon veya Mars heykeliydi. Yani bir genç savaşçının heykeliydi. Elinde bir ışık, ateş tutuyordu meşale. O yakılıyordu devamlı. Aynı deniz feneri vazifesi görüyordu. Açıktı. Çok yağmur yağmadığı için fanusa ihtiyaç duyulmuyor. Liman feneri olduğu için de. Liman feneri 20 mil en fazla zaten görüş mesafesi vardır. Bol bol yetiyordu. Bu fenerin en mühim hususiyeti Bartholdi miydi? Hürriyet abidesini yapan Fransız mimar. Ona ilham kaynağı oldu. Ve New York'taki, Amerika'daki o Hürriyet abidesini buradan ilham alarak yapmıştı. Evet, orada elde, kadın. Evet, burada erkek. Ama duruş şekli itibariyle elinde bir meşale tutması. Meşale ışık, aydınlık, kurtuluş. Her şeyi delalet eder.
Amerika'ya göç edenlerin, evet, gemiyle gelenlerin İlk hikayelerinde oydu. De çok yer alır.
Kurtulduk. Evet. Kurtulduk demektir.
Bitti artık. Yani, evet. Karaya ayak basacağız.
Hatta Yuşa kabri vardır İstanbul'da. Beykoz'da Yuşa Aleyhisselam'ın kabri olduğu söylenir. Fakat bazı kaynaklarda diyor ki hayır, bu Yuşa değildir. Yuşa Fenike dilinde kurtulduk demektir. Fenikeli gemiciler Karadeniz dalgalarından boğaza girip de Beykoz önüne gelince, Beykoz tepesini görünce, o bir dağdır zaten. Yuşa, Yuşa diye bağırırlardı. Yani onu gördük, artık kurtulduk. Tamam, boğaza girdik. Boğaza girmek demek Karadeniz'in şeylerinden kurtulmak demek.
Sorunları bitti demek.
Evet. Yani onun için fener bir kurtuluş alametidir. Bu üç fener, yani Çanakkale feneri ve Rodos heykeli ve İskenderiye feneri antik çağın harikalarıdır. Roma İmparatorluğu bundan sonra feneri akıl etmiştir. İşte Messina ya Sicilya, İmparator Caligula, düşünün bunlardan 200-300 sene sonra yapılmış Roma İmparatorluğu. Caligula 40 yılında milattan sonra. Ondan sonra mesela Dover yapmış İngiltere'de, Romalıların kurduğu bir liman şehri var. İspanya'nın Atlas Okyanusu'na açılan bir yeri var. La Catuna deniyor galiba orayı. Hey, Herkül Burnu diyorlar. Oraya bir okyanusa baktığı için fener yapılmış. Yani gemicilik inkişaf ettikçe ve okyanusa çıktıkça
aslında ihtiyaca binaen, evet, özellikle o İpek yolundan sonra deniz yolunun kullanılmaya başlanmasıyla beraber ihtiyaç da artmış.
Zaten deniz fenerlerinin sayısı o kadar azdı ki sadece Akdeniz ve Akdeniz çevresinde işte o Atlas Okyanusu'nun kenarındaydı. Fakat 16. asırdan itibaren ve 15. asır sonlarından itibaren dünyanın keşfiyle, okyanuslara açılmayla artık gemiciler için deniz fenerleri elzem hale geldi. Ve yavaş yavaş deniz fenerleri yapılmaya başlandı. Ve bundan Osmanlılar da mahzun kalmadılar. İlk deniz feneri İstanbul'da Kanuni Sultan Süleyman tarafından yaptırılmıştır. Fenerbahçe feneridir. Şimdiki bina oradan değil ama tamiri falan. İlk yaptıran
odur. Ama yeri aynı.
Yeri aynı yerde. Onun için zaten oraya Fenerbahçesi denmiştir. Fener bahçesi. Fenerin altı
bahçe. Hala bahçe.
Hala bahçedir. Evet, evet, hala bahçedir. Ve bu 1562 zannediyorum. Ve ondan sonra Osmanlıların kesif bir fener faaliyetine giriştiğini görüyoruz. Çünkü o zamanlar kendi coğrafyasında iyi kötü ticaret yapıyorlar veya nakliyat yapıyorlar, askeri nakliyat. Bu sebeple Kızıldeniz'den Romanya'ya kadar 200 civarında deniz feneri inşa edilmiştir. Bunların bir kısmı açık deniz feneridir. Çoğu liman feneridir. Yani daha küçük çapta bir fenerdir. Limanı haber veren bir fenerdir. Avrupa'da da aynı şekilde bir seferberlik başladı. Ve illa 18. asır sonları denizciliğin ilerlediği, 19. asırın başlarında artık fenercilik çok ilerledi. Hem ihtiyaç sebebiyle, çünkü artık gemiler vızır vızır dünyanın her yerinde geziyor. Ticaret gemileri her yere yanaşıyor. Eskisi gibi değil. Her yere yanaşıyor. Nispi bir sulh vasatı hasıl olmuş. Ve tabii fener teknolojisi çok ilerlemiş. O kadar ilerlemiş ve fener yapmak o kadar kolaylaşmış ki dünyanın her tarafı fenerlerle donatılmış.
İlk zamanlarda bildiğimiz bir yanabilecek herhangi bir şeyi yakarak, evet, belli saatlerde.
Odun yakılıyor, çapıt yakılıyor. Belli saatlerde gemici, denizci onu yakıyor. Fakat tabii rüzgar ve sular bunu söndürüyor. Hı hı. Veya görülmesini engelliyor. Yani ateş ne kadar büyük olursa olsun görülme ile alakası yok bunun. Yani çok büyük bir ateş daha iyi görünür diye bir kaide yok. Normalde öyle olması lazım, hı hı, ama hava şartlarıyla alakalı biliyorsunuz. Bunun etrafını kapatmak akıllarına gelmiş. Kapatmışlar, cam koymuşlar. Fakat bu sefer duman camı karartmış. Ve daha da görülmez hale gelmiş. Onun için denizci, zavallı deniz fenercilerinin en mühim işi bu açıkta yanan çapıt veya odunu devamlı beslemek ve sönmemesi için elinden geleni yapmak. Bu çok zor o devirlerde. Ondan sonra yağ devreye giriyor. Zeytinyağı, kozda yağı, kozda şimdi kanola dedikleri zannediyorum. Veya başka yağlar. Bunlar o zaman biliyorsunuz bütün lambalarda zeytinyağı kullanılıyordu. Zeytinyağı yemek için değil, lambada yakmak ve kırık çıkık ve yaralara sürmek için kullanılıyordu.
Tedavi amaçları.
Evet, zeytinyağını yeme adeti Araplarda ve Akdeniz'de var. Başka milletlerde yok. O da çok nadirdir. Ve zeytinyağı zor elde ediliyor.
Ve zor ve pahalı ticari malzeme pahalı. Aslında.
Herkesin yani Anadolu'da ben kime gittiysem bizim evimizde bir şişe zeytinyağı dururdu.
İlaç kutusu.
İlaç olarak. İlaç olarak. Birimiz kırıldığı zaman, çıktığı zaman yaraya sürülürdü, o kadar. Lambada bile yakmıyorlar çünkü artık gaz yağı çıkmıştır. Ama eskiden zeytinyağı lambada da yakılıyordu. Fitile sarılıyor içine. Fitil onu emiyor. Onu çapıt. Ondan sonra kandiller. Şimdi gören var mı bilmiyorum. Bazı müzelerde var. Böyle şey gibi fincan gibidir kandil. Yayvandır. İçine çapıt böyle sarılır yılan kavi bir şekilde. Yağ konur. Çapıt onu emer. Ne kadar emici bir çapıtsa o kadar iyidir. Onun bir de ucu vardır böyle çaydanlık gibi. Hı hı. Oradan yakarsınız. Bir çakmak gibi bir mumu vardır.
Alaaddin'in
lambası. Evet. Hı. Üstü açık hava, hı, alması için. Kenan'da da tutma, hı, şeysi vardır. Bu şekilde çalışan bir düzenekten bahsediyoruz. Bunlara kandil. Kandil adı veriliyor. Kandil adı veriliyor. Şimdi daha sonra yağdan sonra tabii yağ işi büyük ölçüde kolaylaştırdı. Ondan sonra hava gazı ve petrol yanmaya başlandı. Petrol daha kolay ve daha randımanlı. Hava gazı keza öyle. Asetilen gazı çok ucuz ve çok kolay olduğu için uzun zaman tespit edilmiş bir Fransız, Fresnel galiba adı. Bunu bulmuş 1811 yıllarında ve kullanmış. Ondan sonra fenercilik işte çok inkişaf etmiştir. Avrupa'nın pek çok limanlarında ve aynı devirde, bakın Osmanlılar daha geri değiller, bu da enteresandır. Yani Kanuni Sultan Süleyman devrinde başlamışlar ama modern fenerlerin yapılması Avrupa ile aynı zamandadır bizde. Daha çok Kırım Harbi ile 1856'da başlıyor ve devam ediyor. Ama ondan evvel de gemici deniz fenerleri var.
Bir sorun var. Şimdi bu deniz fenerleri yönetim eliyle ya da işte hükümet eliyle mi yapılıyor? Yoksa çeşme yaptırır gibi, cami yaptırır gibi fener yaptıranlar da var mı?
Böyle fener hayrat yaptıranlar var vakıf için olsun diye. Fakat bunun işletmesi tamamen devlet kontrolündedir. Fakat devlet kontrolü deyince burayı bir devlet dairesi gibi düşünmeyin. Mesela Osmanlı fenerlerini eski zamanda bir kısmını tersaneye amire işletirdi. Yani Osmanlı donanması. Ama mesela bazısını bostancılar işletirdi. İstanbul fenerlerini Bostancı Ocağı. Bostancı Ocağı Topkapı Sarayı'nın bostanları ile meşgul olan bir askeri birliktir. Oranın ekme biçme. Ama aynı zamanda bostancılar sahil güvenlik işleri yaparlar. Kayıkları binerler. Boğaz'da, Marmara'da sahil güvenlik işlerine bakarlar. Bostancılar aynı zamanda ceza infaz memurlarıdır. Verilen suçları infaz ederler bostancılar.
Yani bir yandan verilen suçu infaz edip gidip öteki taraftan salatalık domates yetiştiriyor olmaları.
Evet ama bölükler farklı tabii, koca bir şeyden bahsediyoruz.
Psikolojilerini birlik rahatlatmak için mi yapıyorlar?
Yok, askeri birlik düşünün. Başlamış. Bunların bir kısmı ceza infazcı, bir kısmı sahil güvenlikçi, bir kısmı mesela gümrükçü. Mesela İstanbul'un gümrüğü var. Biri Bostancı, da adı üstünde Bostancı, semte isim vermiş. Biri de Küçükçekmece'de. Oradan şehre giriş çıkış mümkün. Başka yerden girmeniz yasak.
Bostancılar yakalayın cümlesinden hatırlayalım,
evet,
değil mi?
Genelde filmlerde öyle geçiyor. Bostancı başı diyor sadece. Evet. Bostancı başı dedim zaten, o anlıyor ne dendiğini. Mesela Ahırkapı Feneri var. Ondan da bahsedelim çünkü hikayesi güzel. Ahırkapı Feneri, bugün İstanbul'u bilenler bilirler. Sarayın altında, sirkeciye gelmeden saray burnunun berisinde bir fenerdir. Saray ahırlarının bulunduğu yerde olduğu için oraya Ahırkapı derler. Ahir, sonla alakası yok. Ahırkapı. Orası çünkü sarayın ahırlarına açılan kapıydı. Bir şey geldiği zaman oradan, mesela ahıra bir buğday, saman, arpa geldi mi oradan girerdi. Orası biraz burundur ve kayalıktır. İstanbul'un zaten denizi çok bir Maldivler gibi değil. Hep kayalık, bataklık, sığ böyle yerleri
en
var.
En zor yeri aslında,
en
değil mi?
En zor yeri şeyin.
İstanbul'un, gemiciler öyle derler.
Halil Kaptan galiba veya Hacı Halil Kaptan diye bir adamcağızın teknesi oraya çarpıyor. İşte bir gece adamcağız suya kapılıyor, malları suya kapılıyor. Tabii sarayda duyuluyor bu. Çünkü devamlı orayı kontrol edenler var. Hemen oradan iniyorlar bostancılar. Adamcağızı kurtarıyorlar. Teknesini kenara çekiyorlar. Mallarını kurtarabildiklerini kurtarıyorlar. Padişah bile iniyor. Çünkü Osmanlılar'da şöyle bir adet var. Bir afet, deprem, yangın, sel, deniz kazası olduğu zaman oraya en yüksek rütbeli kişi gelmeden o bela bitmez. Padişah Sultan 3. Osman o zaman biraz merakından, biraz da bunu teskin etmek için cemiyet psikolojisini hemen şeyi, tabii insanlar toplanıyorlar. Oraya iniyor ve üzülüyor. Adamcağızın teknesinin batmasına üzülüyor. Bir de kendi sarayının önüne, o zaman orada tahil yolu yok. Üzülüyor. Diyor ki bu adamcağızın teknesini ben kendi kesemden ödeyeceğim, ne kadar zararı varsa. Buraya da bir fener yaptıracağım diyor. Kendi parasıyla ahır kapı fenerini yaptırmıştır. Ve oranın idarecisini bostancılara tevdi ediyor. İstanbul fenercileri, onlar bakarlar. Ve bostancılar da bunu bir aileye ihale ediyorlar. Bildiğim kadarıyla hala emin değilim ama çünkü çok şey değişti son zamanlarda. O aile 3-4 nesillerdir o ahır kapı fenerini babadan oğula, tabii çık oğlu olmaz ve yapmazsa yapacak
restore
bir şey yok.
Restore edildi en son tekrar restore bir edildi. Elden.
Onlar geçildi. İşletiyordu bildiğim kadarıyla. Bu bir ihaleyle nasıl bir iş alıp yapıyorsunuz?
Hala
aynı
aktif
gibi.
Mi fenerler? Yani şu anda bu teknoloji varken işte gemilerde artık gittiği yeri görebilme, yanaşırken
şimdi eskiden,
ya da hava durumuyla ilgili
şimdi eskiden mi? Eskiden fenerler, Osmanlılar sonra bunu bir Fransız şirketine ihale ettiler. Çünkü gemi işletmek teknik bir iş. Fransız şirketi işletirdi. 1938'de devletleştirildi o şirket. Denizcilik işletmesine bağlandı fenerler. Ama aynısı İngiltere'de de vardı. İngiltere'de de fenerleri de bir şirket işletiyordu. Fransa'da da bir şirket işletiyordu. Rusya'da da böyleydi. Yani dünyanın her yerinde fenerleri devlet işletmiyor. Bir şirkete ihale ediyor.
Hatta şöyle bir şey hatırlıyorum. Yanlış hatırlıyorsam düzeltin lütfen. Pera'da yine Fransa'dan gelen Türkiye coğrafyasında deniz fenerleri yapan ve sonra çok zengin olmuş. Pera'da şimdi bildiğimiz bu yukarıya doğru çıkarken Taksim'e sağda çok gösterişli binalardan, köşe binalardan birini yapmış. Ve o zamanında kızıyla beraber orada yaşamış. Kızı sorarmış, baba bu zenginliğimiz nasıl oldu, nasıl bu kadar çabuk zengin olduk? O da kızım Osmanlıların bu deniz fenerlerine ilgisi evet, oldukça evet. Biz daha çok,
biz
para,
daha
kazanırız.
Çok para kazanırız. Çünkü Anadolu'nun sahil genişliği 8000 kilometre ve bu sahilin çoğu o zaman ticaret, şimdi insanlara garip geliyor mesela, Trabzon çok aktif bir limandı, Rusya ile ticaret yapardı. Kapatıldı sonra liman, Ruslar işgal eder diye. Samsun onun yerine geçti. Antalya limanı çok işlek bir limandı. Kapatıldı, İtalyanlar oradan memleketi işgal ederdi. İskenderun limanı çok aktif bir limandı. İzmir limanı çok aktif. Yine şimdi aktif ama eski aktifliği yok. Dolayısıyla fenere çok ihtiyaç vardı. Sonra devletleştirildi. Bütün dünyada ama dediğim gibi fenerler tıpkı bir yerin bir amme hizmetini birine vermek gibidir. Osmanlılar'da da bu şekilde yürüyordu bu işler. Şimdi dediniz ki fenerler hala aktif mi? Eskiden fenerler o kadar mühimdi ki Admiralty salnamelerinde, yani gemicilik almanaklarında bütün fenerler tek tek yazılır. Her yerde ne kadar fener var. Bunlar devamlı güncellenir. Bu fener, bir de insanların çoğu fark etmez. Hiçbir fener diğerinin aynısı değildir. Parmak ucu gibi.
Mimari olarak
hayır mı? Hayır. Sinyal olarak.
İş verdiği ışık sembol.
Saniye de olsa farkı vardır. Onu gemiler anlar. Yani aynı şeyi yakmazlar. İnsanlar öyle zannediyor.
Yani siz uzaktan baktığınızda bu şu feneridir diyebilir misiniz?
Diyebilirsiniz evet. Yani bu son iki asır için bu böyledir. Fenerlerin kendi bir şeyi var. Her fener farklı. Farklı şeylerde farklı sinyaller verir. Ve her fenerin de sinyali birbirinden
farklı. Mesela farklıdır. Sisli havada farklı, yağmurlu
evet,
havada farklı.
Evet farklı. Hepsinde farklı. Işıkları farklı. Çıkardığı sesler farklı, yanma müddetleri farklı, az yanma, çok yanma, bunlar
alfabeleri
farklı.
Alfabeleri var.
Alfabeleri var, aynı telgraf gibi. Bunu gemiler çok iyi biliyorlar. Sadece fener dediğimiz bizim içinde insan olan fenerler değil. Açık denizde şamandıra fenerleri var, petrol fenerleri var, oraya çarpmasınlar diye. Oraya mesela ta öteden beri iki asırdır manivele kurmuşlar. Mesela bir maden var, o maden güneş ısındığı zaman genleşiyor, çekiliyor. Yerine başka bir şey doluyor. O ışık veriyor. Çok enteresan şeyler yapmışlar. Bu teknolojiyi ilerletmek sureti hiç adam olmadan ışık veren.
Evet artık teknoloji fenerler. Bir yere evet. Otomasyonla bile uzaktan başlatıp bitirebiliyorsunuz.
Şimdi
ya da
artık,
kontrol ediyorsunuz.
Şimdi artık tabii memursuz fenerler de var. Yani bilhassa metalden yapılıyor. Bunlar çok yüksek. Mesela bizdeki fenerler Kırım Harbi'nden sonra yapılmış fenerler. Rumeli feneri, mesela Rumeli feneri, Anadolu feneri, İstanbul'daki fenerler. İşte Şile'de var, Sinop'ta. Hepsi Kırım Harbi'nden sonra Osmanlı Avrupa donanmalarının gelmesi. Bunun emniyet için yapılmış bir fenerlerdir. Ve hepsinin boyu yaklaşık 30 metredir. İdeal fener 40 metre olması lazımdır. Bunlar tabii Boğaz ve şehir feneri olduğu için kısa boylu. Ama daha yüksek, okyanus fenerleri daha da yüksek oluyor. Asgari 40 olması lazımdır. Ve ışığının da belli zamanlara göre mesafesi değişiyor. Yani sis, bulutlu hava olduğu zaman daha farklı, normal zamanda daha farklı. Bunlar hepsi önceden ayarlanmış bir sistem. Şimdi artık gemilerin teknolojisi o kadar ilerlemiş ki çok fazla ihtiyaç duymuyorlar.
Şimdi ama yine de gemi kafaya dönmüş.
Evet, çok deniz fenerleri müzeye dönüştürüldü. Bir büyük kısmı kafeye, lokantaya dönüştürüldü. Hala aktif olanları var. Hala o eski insanlar da, bir tanesi anlatmıştı. Bizim dedi erzak getirenler oluyor. Gelmediği zaman mumları yerlermiş. Eskiden mumlar tabii mumlardı. Düşünebiliyor musunuz? Yakmak mecbur mumları yiyorlar yani insanlar neler? Ölmemek için yani böyle şeyler.
Kendileri var. Biraz bir şey yetiştirmek,
yetiştiriyorlar. Zaten onların gibi, ambarları var. Hı hı. Ambarları var. Oralar zaten dolu. Kendileri de bir faaliyet gösteriyor ama her fener böyle değil. Şimdi Kız Kulesi İstanbul'un ortasında değil mi? Kız Kulesi'nde teknelerin hiç yaklaşamadığı günlerce ve içindekilerin sıkıntı çektiği zamanlar olmuş.
Anlatıyorsunuz bazen geçen gemilerin, evet, uzaktan.
Şey gemileri, yolcu gemileri uzaktan çuvallarla ekmek atarlarmış. Bunu oradaki bir gemici anlattı, biz dedi böyle çok sıkıntılı zamanlar çektik. Halbuki ne kadar yakın kıyıya. Evet. Yani öyle zamanlar olmuş. Şimdi tabii denizcilik fenerleri dediğiniz gibisi müzeye veya lokantaya, kafeye dönüştü. Fenerler de birer bibloya dönüştü. Ama bilseniz ki tarihte insanların en çok belki de istifade ettiği, yani seyir-i sefer cihetiyle, bir yerden bir yere mal gitme cihetiyle deniz fenerleri olmuştur. Yani insanlık hayatında, medeniyet tarihinde çok mühim yerleri var ama çok fazla bilinmez.
Ticaretin şimdiki halinde olmasının, belki başlangıç noktasında mayalanmasının önemli unsurlarından biri. Çok teşekkür ediyorum bugün için. Tekrar görüşmek üzere.